Ayrım 15. Aklı Kemal 4. cilt. Sinan Meydan. Sayfa 202. Türkçe Kur'an. Atatürk'ün Kur'an'ın Türkçeleştirilmesi çalışmalarına geçmeden önce Atatürk'ten önce bu konuda yapılanları özetleyelim. Osmanlı'nın son zamanlarında Ahmet Cevdet Paşa Kur'an'ın bazı hükümlerini Osmanlıca'ya çevirtmiştir. Meydan AG'ye sayfa 667. 1841'de Tefsiri Ayın Tabi, 1875 yılında Tefsiri Zübdetül Ahtar ve 1865'te Tefsiri Mevahip adlı tefsir çalışmaları yapılmıştır. Ancak bu çalışmalar bilimsellikten çok uzak, hurafelerle dolu çalışmalardır. Ekmelettin İhsanoğlu, Eb Nahvetül Alemiye Havle Tercemati, Meanil Kur'anil Kerim, İstanbul 1985, sayfa 267'den naklen, Manas AGE, sayfa 196. Osmanlı'nın son zamanlarında Türkçe Kur'an'ın bayraktarlığını yapan yayın organlarından biri Dr. Abdullah Cevdet'in İçtihat Dergisi'dir. Örneğin İçtihat Dergisi'nde Din, Dua ve Halk adlı bir makalede Kur'an'ın anlamını bilmemenin dinsizlik olduğu iddia edilmiştir. Biz Kur'an-ı Kerim'in manasını anlamadan okuyan bir Müslüman milletiz. Fakat bunun dosdoğru manası dinsiz bir milletiz. İçtihat No. 338, 1 Şubat 1932, sayfa 5651'den naklen Meydan AG'ye sayfa 667. 1908'den itibaren 2. Meşrutiyet döneminde bazı Kur'an çevirileri olmuş ancak bu çeviriler Şeyhülislam emriyle toplatılmıştır. İlhan Arsel, Arap Milliyetçiliği ve Türkler, İstanbul 1999 sayfa 374-375. 1914'te çıkmaya başlayan ve İttihatçıların finanse ettikleri İslam Mecmuası adlı dergi, İslam dininin hurafelerle, batıl düşüncelerle kaplandığını ileri sürerek İslam'ın öze döndürülmesi için her şeyden önce İslam'ın ana kaynağı Kur'an'ın anlaşılması gerektiğini savunmuştur. Masami Arai, Jön Türk Dönemi Türk Milliyetçiliği İstanbul 2000 sayfa 128. Bu amaçla çok cesur bir adım atıp her sayının ilk sayfasının başında bir Kur'an çevirisi yayımlamıştır. 13. sayıdan itibaren Arapça metin verilmeyerek Kur'an'ın sadece Türkçe tercümesi ve tefsiri yayımlanmıştır. AG'ye sayfa 136. 1. Dünya Savaşı sırasında İttihatçıların iktidarı döneminde Marif Vekaleti Kur'an'ın Eşari ve Maturidi yorumları için ödüllü bir yarışma açmıştır. Bozdağ AG'ye sayfa 17. Osmanlı'da ilk Kur'an çevirilerinden birini Zeki Maganiz yapmıştır. Maganiz'in çevirisi 1914 yılında basılıp piyasaya sürülmüştür. Meydan AG'ye sayfa 667. Bu çeviriyi din dilinin Türkçeleştirmesini savunan Tüccarzade İbrahim Hilmi yaptırmıştır. Bozdağ AG'ye sayfa 17. Osmanlı'nın son zamanlarında Türkçe Kur'an'dan söz eden aydınlardan biri de Ahmet Ağaoğlu'dur. Ağaoğlu bir gün İstanbul Türk Ocağı'nda Kur'an'ın ve duaların Türkçeleştirmesinden söz edince Abdülaziz Çaviş Efendi adlı bir imam Beyazıt Camii'ndeki vaazında kendisini iman ve nikah tazelemeye davet etmişti. Sabahattin Özel, Büyük Milletin Evladı ve Hizmetkarı Atatürk ve Atatürkçülük, İstanbul 2006, sayfa 205. Kur'an-ı Kerim, 1919 yılında Çağatay lehçesiyle Türkçe'ye tercüme edilmiştir. Ancak bu çeviri Türk halkının ihtiyacına yanıt vermekten çok uzaktır. Cumhuriyet döneminin ilk Kur'an tercümesi, Seyyid Süleyman Tevfik Efendi'nin Tercüme-i Şerife adıyla yayımlanan mealidir. Bozdağ AGE, sayfa 18. Cumhuriyet'in ilk Kur'an tercümelerinden biri de 1924 yılında Cemil Sait tarafından hazırlanmıştır. Yine Hüseyin Kazım ve arkadaşları da Nurul Beyan adlı bir tercüme hazırlamıştır. Ancak her iki tercüme de yeterli görülmemiştir. Meydan AG'ye sayfa 667. 1927 yılında Süleyman Tevfik'in yaptığı Kur'an tercümesi de anlaşılır bulunmamıştır. AG'ye sayfa 668. 1927 yılında Osman Reşit Başkanlığı'nı bir heyet tarafından yapılan Kur'an tercümesi de beğenilmemiştir. AGE sayfa 668. 1927 yılında İsmail Hakkı İzmirli'nin yaptığı tercüme kısmen beğenilip yaygınlaşmıştır. World Bibliography of Translation of Meanings of the Holy Quran Printed Translation 1515-1590 İstanbul 1986 sayfa 447-481'den naklen Manas AGE sayfa 196. Cumhuriyet'in ilk önemli Kur'an tefsiri ise Mehmet Vehbi Efendi'nin hazırladığı Hülasatül Beyan fi Tefsiril Kur'an adlı çalışmasıdır. Meydan AGE sayfa 669. 1928 Haziran'ında Darülfünun İlahiyat Fakültesi'nde Fuat Köprülü'nün başkanlığında kurulan bir komisyonun hazırladığı raporda din dilinin Türkçeleştirilmesi, dua ve hutbelerin Türkçe okunması önerilmiştir. Godard Jaşe, Yeni Türkiye'de İslamcılık, çeviren Hayrullah Örs, Ankara 1972, sayfa 44. Atatürk, din dilinin Türkçeleştirilmesine karar verdiğinde, bu konuda daha önce yapılan bütün bu çalışmalardan etkilenmiş ve yararlanmıştır. 1841 yılından beri din dilinin Türkçeleştirilmesi konusunda yapılan çalışmaların büyük bir ihtiyaçtan doğduğunu çok iyi görmüştür. Bu nedenle daha Cumhuriyeti ilan etmeden önce din dilinin Türkçeleştirilmesi konusunda ilk arayışlara başlamıştır. Örneğin daha 23 Nisan 1920'de TBMM'nin açılışında Türkçe dua edilmiştir. Özel, AGE, sayfa 205. Atatürk 1921 yılında Sakarya Savaşı'nın devam ettiği günlerde geceleri karargahındaki çadırında Türkçe tefsir ve tercüme konusunda kitaplar okumuştur. İlhan Çiloğlu, Allah ve Asker, İstanbul 2006, sayfa 61-62, Meydan AGE, sayfa 668. 1924 yılında Atatürk'ün işaretiyle harekete geçen Eskişehir mebusu Abdullah Azmi Efendi ve 50 arkadaşın teklifiyle Diyanet İşleri bütçesine Kur'an-ı Kerim ve Hadis-i Şeriflerin Türkçe tercüme ve tefsir heyeti için ücret ve masraf olarak 20 bin lira ödenek eklenmesi istenmiştir. TBMM bu isteği kabul ederek onaylamıştır. Böylece hükümet Kur'an tefsir ve tercümesi için harekete geçmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu kararı 23 Şubat 1924 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'ne meclisin Kur'an-ı Kerim'in tercümesini kabul ettiği şeklinde yansımıştır. Ziya Gökalp, 1923'te Ankara'da yayımladığı Türkçülüğün Esasları adlı kitapta dini Türkçülükten söz etmiştir. Atatürk, din dilinin Türkçeleştirilmesi konusundaki çalışmalarda her şeyden önce Ziya Gökalp'in bu dinde Türkçülük ilkesinden hareket etmiştir. Bu nedenle 1924 yılının başlarında bu konuları Ziya Gökalp'le görüşmüştür. Bozdağ AGE, sayfa 21. Atatürk'ün bir işaretiyle Diyarbakır'dan Ankara'ya gelen ve yeniden kurulan Telif ve Tercüme Heyeti Başkanlığı'na seçilen Ziya Gökalp'in Atatürk'le Çankaya Köşkü'nde gün boyunca yaptığı görüşmede neler konuşulduğu açıklanmamıştır. Ancak sonraki gelişmelerden bu görüşmede dinde öze dönüş projesinden söz edildiği anlaşılmaktadır. AGE sayfa 20. Atatürk Ziya Gökalp'ten sonra Dr. Reşit Galip'le görüşmüştür. Nitekim Atatürk'ü çok iyi anlayan bu genç doktor kısa bir süre sonra halk evlerini yönetecek, Milli Eğitim Bakanı olacak ancak genç yaşta ölüp gidecektir. AGE sayfa 25. Atatürk'ün dinde öze dönüş projesinin en önemli ayağını oluşturan din dilinin Türkçeleştirilmesi çalışmasını Türk Müslümanlığı diye projelendiren Doktor Reşit Galip'tir. AGE sayfa 25. İsmet Bozdağ'ın yorumuyla Ziya Gökalp'i kaynak alan Reşit Galip, İmanı şuura yaymak için Atatürk ise Anadolu Türkleri ile Orta Asya Türklerini din ve milliyet potasında bütünleştirmek için işe koyulmuşlardır. AGE sayfa 27. Atatürk'ün dinde öze dönüş projesi konusunda görüş ve düşüncelerine başvurduğu bir diğer isim de eski Adalet Bakanı Seyit Bey'dir. Atatürk özellikle din dilinin Türkçeleştirilmesi konusunu gerçek bir İslam alimi olan Seyit Bey'le de uzun uzun konuşmuştur. Bu konuşmalardan birine tanık olan Yusuf Kemal Tengirşekil kulak verelim. Bir gün Seyit Bey'le birlikte Çankaya'ya çıktık. İkimizi birden çağırmıştı. Çalışma odasına aldı bizi. Yazı masasının kenarında eski yeni birçok kitap üst üste konmuş göze çarpıyordu. Nitekim biraz sonra Gazi açıkladı. Türkçe ibadet üzerine yazılmış kitapları topladım. İçinde çok dikkate değer fikirler var. Sizi bunları tartışmak için davet ettim. Ben hemen ceketimin düğmesini ilikleyerek bir kenara ilişmeye çalışırken yağma yok dedi. İnce politikayı bırak, sen de bildiklerini söyleyeceksin. Öğleden az sonra ikindi öncesi Çankaya'ya çıkmıştık. Evlerimize dönerken tan ağrıyordu. Tek konu Türkçe ibadet. Aksiyonlar, reaksiyonlar. Daha o zaman Reşit Galip yok, hatta Kur'an meali bile hazırlanmamış. Ama Gazi Paşa bir kültür ihtilali demek olan Türkçe ibadet reformunun birdenbire mi yoksa benimsete benimsete mi oluşturması gerektiğini kararlı değildi. Ve bizimle bu konuyu tartıştı. Ben devrimin zaman içinde oluşturmasından yanaydım. Seyit Bey de beni destekliyordu. Gazi radikal davranıştan yanaydı. Nitekim yıllar sonra kendisi gibi radikal davranıştan yana Reşit Galip'i bulunca hemen yola çıktılar. AGE sayfa 27-28. Görüldüğü kadarıyla Osmanlı'nın son dönemlerindeki çalışmalar bir yana Atatürk'ün dinde öze dönüş projesinin fikir babası Ziya Gökalp, proje mimarı ise Doktor Reşit Galip'tir. Atatürk, Seyit Bey'in görüşlerinden de yararlanmıştır. Kur'an tefsir tercümesi konusunda 1924 yılındaki meclis kararından sonra çalışmalar hızlanmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı, Atatürk'ün isteği üzerine Kur'an'ın tefsir ve tercüme görevini çok usta bir din alimi olan Elmalılı Hamdi Yazır ile dine hakim bir dil ustası olan Mehmet Akif Ersoy'a vermiştir. Bu doğrultuda 1925 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı, Elmalılı Hamdi Yazır ve Mehmet Akif Ersoy ile bir Kur'an tefsir ve tercüme sözleşmesi yapmıştır. Bu sözleşme, araştırmacı yazar Übeydullah Kısacık'ın ulaşıp Bir İstiklal Aşığı Mehmet Akif adlı kitabında yayınladığı 10 Ekim 1925 tarihli orijinal belgeye göre Beyoğlu 4. noterinde yapılmıştır. Sözleşmede Mehmet Akif ve Elmalı Hamdi Yazır'ın yanı sıra Diyanet İşleri Riyaseti adına Aksekili Ahmet Hamdi Efendi'nin imzaları vardır. Sözleşmeye göre Diyanet İşleri Başkanlığı'nca Mehmet Akif ve Elmalı Hamdi Yazır'a Kur'an tefsir ve tercümesi karşılığında biner lirası peşin olmak üzere 6.000 lira ödeme yapılması taahhüt edilmiştir. Sözleşmenin aşağıda yer verdiği maddelerine göz atılacak olursa TBMM'nin, dönemin CHP hükümetinin ve Atatürk'ün bu Kur'an tefsiri ve tercümesi işine ne kadar büyük önem verdikleri çok açık bir şekilde görülecektir. İşte orijinal diliyle o sözleşme. 1. Kur'an-ı Kerim'in tercümesiyle muhtasar bir surette tefsirini Mehmet Akif Bey ile Hamdi Efendi deruhte etmişlerdir. 2. Riyaseti Müşarrünü Leyha Hamdi Efendi ile Mehmet Akif Bey'den her birine 6'şar bin lira tediye edecektir. İş bu meblağın tediyesi şu surette olacaktır. Her birine biner liradan ceman 2000 lirası peşin verilecek ve mütebaki miktar birinci cüz nihayetinde 186'şar, diğer cüzlerden beheri nihayetinde 166'şar lira verilmek suretiyle muksitan tediye edilecektir. 4. Tarzı tahrir şekli atide olacaktır. Ayet ve ayat-ı kerime yazılarak altına meali şerifi ve bunu müteakip tefsir ve izah kısmı yazılacaktır. 5. Tefsir ve izah kısmında berveçi, ati, nukat, nazara dikkate alınacaktır. A. Ayat-ı kerime nispetindeki münasebat. B. Esbab-ı nüzul. C. Kıraat ki aşereyi tecavüz etmemek lazımdır. D. İktizasına göre terkib ve hükemanın izahat-ı lisaniyesi. E. İtikatçı ehli sünnet mezhebine ve amelce hanefi mezhebine riayet olunarak hayatın mütezammın olduğu ahkam-ı diniye, şeriye ve hukukiye, içtimaiye ve ahlakiye işaret veya alakadar bulunduğu mübahisi hikemiye ve ilmiyeye müteallik izahat, bilhassa tevhid ve tezkiri mevaıza müteallik hayatın mümkün mertebe basit izahı, alakadar veyahut münasebettar olduğu bazı tarihi İslam vukuatı. Ve müelliflerince yanlış veya tahrif yollu şeyler dermeyan edildiği görülebilen noktalarda tembihat-ı muhtevi notlar. G. İndel iktiza, nasih ve mensuh ve muhassas. H. Baş tarafa mühim bir mukaddime tahririyle bunda hakikati Kur'an'ın ve Kur'an'a müteallik mesaili mühimmenin izahı. 6. Peyderpey takarrür eden müsveddeler üçer nüsu olarak tebyiz edilerek biri Hamdi Efendi'de, biri Akif Bey'de, diğeri de riyaset namına heyeti müşavere azasından Aksekili Hamdi Efendi'de bulunacaktır. 7. Müsveddelerin tebyiz ve indel iktiza kütüphanelerden bazı eserlerin istinsah ettirilmesi için Mumaileyhim'in emrinde ücreti maktua ile güzel yazılı bir yahut İcab ederse iki zat istihdam olunacak ve bunlara takdir edilecek ücret riyasetten tediye kılınacaktır. 8. İlk tabun Diyanet İşleri Riyasetinin hakkı olup 10.000 adet olarak güzel kağıda ve nefis bir surette tab ettirilecek ve fakat %20'si müelliflere ait olacak ve tabın şeklini müellifler tayin edecektir. 9. Eseri meskurun esnai tabında formaların tahsih ve tabına müteallik bütün iştigalat riyaseti Müşarrun Leyha'ya aittir. 10. Sahifelerin ister topisi alınacak ve bilabedel müellifleri verilecektir. 11. Birinci tabından sonra hakkı tab yalnız müelliflere ait bulunduğu cihette müellifler dilediği miktarda eseri meskürü tab edilecektir. Yukarıdaki Kur'an tefsiri ve tercümesi sözleşmesinde görüldüğü gibi bu işin nasıl yapılacağı sözleşme taraflarına en ince ayrıntısına kadar maddeler halinde yazılı olarak anlatılmıştır. Bu durum her şeyden önce genç cumhuriyetin bu işe ne kadar büyük önem verdiğini göstermektedir. Çok daha ilginci, sözleşmede yer alan bu teknik ayrıntıların, bu maddelerin hazırlanmasında Atatürk doğrudan etkili olmuştur. Şöyle ki, Kur'an tercümesine büyük önem veren Atatürk, nasıl bir tefsir ve tercüme istediğini 7 maddeyle açıklamıştır. Atatürk'ün kütüphanecisi Nuri Ulusu, anılarında bu 7 madde hakkında şu bilgileri vermiştir. Atatürk yapılacak tefsirle bizzat ilgilenmiştir. Nitekim benim dönemimde de bu çalışmalar süratle devam etti. Sonuçta 7 ana maddeyle bu işi sonuçlandırdı. Tabii şimdi tafsilatlı, ayrıntılı olarak bu maddeler pek hafızamda değil. Ana hatlar, hatırladığım kadar ayetlerin inişlerinin sebepleri belirtilecek, kelimelerin dil izahatları olacak, ayetlerin anlatmak istediği din, hukuk, sosyal ve ahlaki konular hakkında bilgiler verilecek, bunlarla ilgili eski tarihi olaylar uzun uzun anlatılacak vesaire. Ulusu AGE sayfa 184-185. Atatürk'ün belirlediği bu 7 madde, daha sonra yukarıda orijinal belgesini verdiğim Diyanet İşleri Başkanlığı ile Elmalılı Hamdi Yazır ve Mehmet Akif Ersoy arasında imzalanan protokole şöyle yansımıştır. 1. Ayetler arasındaki ilişkiler gösterilecektir. 2. Ayetlerin iniş, nüzul sebepleri kaydedilecektir. 3. Kıraati aşereyi, 10 okuma tarzını geçmemek üzere kıraatlar hakkında bilgi verilecektir. 4. Gerektiği yerlerde sözcük ve takiplerin dil açıklaması yapılacaktır. 5. İtikatta ehli sünnet, amelde hanefi mezhebine bağlı kalınmak üzere ayetlerin içerdiği dini, şer'i, hukuki, sosyal ve ahlaki hükümler açıklanacaktır. Ayetlerin ima ve işarette bulunduğu ilmi ve felsefi konularla ilgili bilgiler verilecek, özellikle tevhid konusunu içeren, ibret ve öğüt özelliği taşıyan ayetler genişçe açıklanacak, konuyla doğrudan ve dolaylı ilgisi bulunan İslam tarihi olayları anlatılacaktır. 6. Batılı tarihçilerin yanlış yaptıkları noktalarla okuyucunun dikkatini çeken noktalarda gerekli açıklamalar yapılacaktır. 7. Eserin başına Kur'an gerçeğini açıklayan ve Kur'an'la ilgili bazı önemli konuları anlatan bir ön söz, mukaddime yazılacaktır. Meydan AGE sayfa 670. Kur'an tefsir ve tercümesi görevini kabul eden Elmalı Hamdi Yazır ve Mehmet Akif Ersoy hemen çalışmalara başlamıştır. Ancak çalışmalarını Mısır'a giderek orada sürdüren Mehmet Akif, zaman içinde Kur'an'ı hakkıyla Türkçe'ye tercüme edemeyeceğini anlayarak tercüme işini yarım bırakmıştır. AGE sayfa 673-679. Ancak Elmalı Hamdi Yazır, Kur'an tefsir ve tercümesini 1935 yılında yapıp bitirmiştir. Elmalı Hamdi Yazır'ın Hak Dini Kur'an Dili adını verdiği bu tefsir ve tercüme 9 ciltlik 6433 sayfalık dev bir eserdir. Bu eser 1936-1939 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 10 bin takım olarak bastırılıp Türkiye'nin her yerine ücretsiz olarak dağıtılmıştır. AGE sayfa 670. Elmalı Hamdi Yazır'ın Hak Dini Kur'an Dili adlı Kur'an tefsirine Atatürk'ün katkısıyla bir ön söz yazılmıştır. Atatürk'ün kütüphanecisi bu gerçeği şöyle ifade etmiştir. Eserin bitiminde kendi katkısıyla Kur'an'ın gerçeğini ve Kur'an'la ilgili özellikleri açıklayan güzel bir ön söz hazırlandı ve basıma girdi. Ulusu AGE sayfa 185. Atatürk sadece Kur'an'ın tefsir ve tercümesini değil, İslam dininin diğer önemli kaynağı olan hadisleri de Türkçe'ye tercüme ettirmiştir. Atatürk'ün işareti üzerine TBMM sağlam hadis kaynaklarının Türkçe'ye tercüme edilmesi görevini Ahmet Naim Efendi'ye vermiştir. Ahmet Naim Efendi de dikkatli bir çalışma sonunda Buhari'yi tercüme ve şerhini hazırlamaya başlamış ancak eseri tamamlayamamıştır. Bunun üzerine eseri tamamlama görevi Kamil Miras Hoca'ya verilmiştir. Kamil Miras Hoca'nın 12 cilt olarak tamamladığı Buhari hadislerinin tercümesi ve şerhi 1932 yılında bastırılıp Türkiye'nin her yanına yine ücretsiz olarak dağıtılmıştır. Manas AGE sayfa 205. Elmalı Hamdi Yazır'ın 9 ciltlik Kur'an tefsiri ve tercümesiyle Kamil Miras'ın 12 ciltlik Buhari hadisleri tercümesi ve şerhi Atatürk'ün din dilinin Türkçeleştirmesi çalışmalarının en önemli ve en başarılı çalışmalarıdır. Atatürk'ün 1930'larda hazırlattığı bu eserler Türkiye'de bugün hala aşılamamış en önemli İslam kaynaklarıdır. Cumhuriyet'in ilk 15 yılında devlet desteğiyle Elmalı Hamdi Yazır'ın 9 ciltlik dev eseri başta olmak üzere Kur'an'ın tefsir ve tercümesiyle ilgili toplam 9 eser yazılıp yayınlanmıştır. Osman Nuri Ergin, Türk Marif Tarihi, C.V., İstanbul 1977, sayfa 1928, 1931, 1934. Bu eserlerin toplam baskı adedi 100 bine yakındır. Meydan AG'ye sayfa 671. Türkçe hutbe. Atatürk dinde öze dönüş projesinin ilk ve en önemli ayağı olan din dilinin Türkçeleştirmesi kapsamında İslam dininin ana kaynağı Kur'an-ı Kerim'in ve sağlam hadis kaynaklarının Türkçe'ye tercümesini yaptırdıktan sonra camilerde okunan hutbelerin Türkçeleştirilmesi için çalışma başlatmıştır. Dünyada ilk Türkçe hutbe 1905'te Rusya Orenburg'da Müslüman Türklerin gittiği bir camide okunmuştur. Hasan Cemil Çambel, Makaleler, Hatıralar, Ankara 1964, sayfa 36, Özel AG, sayfa 206, Meydan AG, sayfa 707-708. Türkiye'de ilk Türkçe hutbe, Abdülmecid'in halife seçilmesinden sonra 1922, İstanbul Fatih Camii'nde Müfit Efendi tarafından okunmuştur. Fahrettin Erdoğan, Türk Ellerinde Hatıralarım, 1954, sayfa 79, Meydan AG, sayfa 708. 1 Kasım 1922'de, saltanatın kaldırılmasından sonra İstanbul'da bazı camilerde Türkçe hutbe okunması ve minberlerden Türkçe vaaz ve öğütlerde bulunması üzerine Şeyhülislamlık duruma müdahale ederek Türkçe hutbe ve vaaz verilmesini yasaklamıştır. İçtihat, sayfa 150, 23 Kasım 1922, sayfa 3120, Meydan AG'ye, sayfa 708. 1. TBMM'ye hutbelerin Türkçeleştirilmesi konusunda bir öneri sunulmuş ancak öneri usule uygun olmadığı gerekçesiyle reddedilmiştir. Özel AG'ye, sayfa 205. Atatürk her konuda olduğu gibi Türkçe hutbe konusunda da halkın nabzını yoklamış, halkla görüş alışverişinde bulunmuştur. Örneğin Kurtuluş Savaşı'ndan sonra bir yurt gezisi sırasında Konya'da görüştüğü Hacı Hüseyin Ağa'ya ''Hutbeden ne anlıyorsun hacı, doğru söyle.'' diye sormuştur. Hüseyin Ağa bu soruya ''Ne anlayayım oğlum, okuyorlar biz de dinliyoruz. Ben cahil adamım, tabii anlayan anlar, sizler anlarsınız.'' diye cevap vermiştir. Bunun üzerine Atatürk ''Ben de anlamıyorum.'' deyince Hüseyin Ağa bu sefer şunları söylemiştir. ''Nasıl anlamazsın? Geçenlerde Elham'ın kulbunun manasını bana verdin. O günden beri düşündükçe hep ağlarım. 2-3 gün önce hocalara gittim. Onlara dedim ki, haydi bakalım düşün önüme, sizi paşaya imtihan ettireceğim. Bak korkularından yanına yanaşamadılar, gelemediler.'' Mehmet Önder, Atatürk Konya'da, Ankara 1989, sayfa 76-77, Ulusu AG'ye, sayfa 186, Meydan AG'ye, sayfa 705. Atatürk hutbelerin Türkçeleştirilmesi konusundaki görüşünü ilk kez 1 Mart 1922'de meclisin 3. toplanma yılını açarken şöyle açıklamıştır. Efendiler, camilerin mukaddes minberleri halkın ruhani, ahlaki gıdalarının en yüce ve en bereketli kaynaklarıdır. Dolayısıyla camilerin ve mescitlerin minberlerinden halkı aydınlatacak ve doğru yolu gösterecek kıymetli hutbelerin içeriğini halkın öğrenmesini sağlamak şer'iye vekâet-i celilesinin görevidir. Minberlerden halkın anlayabileceği lisanla, ruh ve beyne hitap olunmakla ehli İslam'ın vücudu canlanır, beyni saflanır, imanı kuvvetlenir, kalbi cesaret bulur. Fakat bana göre değerli hatiplerin sahip olmaları gereken ilmi özellikler, liyakat ve dünya durumunu bilme önemlidir. Bütün vaiz ve hatiplerin bu arzuya hizmet edecek surette yetiştirilmesine şer'iye vekâetinin kuvvet sarf edeceğini ümit ediyorum. Atatürk'ün bütün eserleri, cilt 12, sayfa 284-285. Aslında hutbelerin Türkçeleştirilmesi yolundaki ilk fiili adımı daha Cumhuriyet ilan edilmeden önce 1923 yılında yine bizzat Atatürk atmıştır. Atatürk 7 Şubat 1923 tarihinde Balıkesir Zagnospaşa Camii'nde minbere çıkarak ''Tanrı birdir, şanı büyüktür.'' diye başladığı Türkçe hutbesinde Hazreti Muhammed'den övgüyle söz ettikten sonra İslam tarihine girmiş, daha sonra da sözü hutbeler konusuna getirmiştir. Atatürk bu ilk ve son Türkçe hutbesinde hutbelerin anlaşılır, halka aydınlatıcı, halka yol gösterici ve çağa uygun nitelikte olması gerektiğini şöyle ifade etmiştir. Hutbenin herhalde halkın kullanacağı dille verilmesi gerekir. Minberlerden aksedecek sözlerin bilinmesi ve anlaşılması, bilim ve fen gerçeklerine uygun olması lazımdır. Bununla birlikte hutbeler tamamen Türkçe ve zamanın gereklerine uygun olmalıdır ve olacaktır. Efendiler, hutbe demek, nasa hitap etmek demektir. Yani söz söylemek demektir. Hutbenin anlamı budur. Hutbe denildiği zaman bundan bir takım kavram ve anlamlar çıkarılmamalıdır. Hutbe okuyan hatiptir, yani söz söyleyen demektir. Atatürk'ün Söyle ve Demeçleri, Cilt 2, 98-100. Atatürk hutbeyi bu şekilde tanımladıktan sonra hutbe veren hatiplerin sahip olması gereken özellikleri de şöyle sıralamıştır. Hutbe verenlerin siyasi, sosyal ve medeni hayatı her gün takip etmeleri zorunludur. Bunlar bilinmediği takdirde halka yanlış telkin yapılmış olur. AG, Sayfa 98-100. Atatürk, hatiplerin çağı yakalamış, yenilikleri takip eden aydın kişiler olması gerektiğini belirtmiştir. Bu bağlamda Hazreti Muhammed dönemine gönderme yaparak o dönemdeki hatiplerin büyük alimler olduğunu söylemiştir. Atatürk camilerde, meydanlarda, halkı çeşitli konularda aydınlatmak için ortaya çıkan kişilerin halka doğruyu söylemeleri, halkı dinlemeleri ve halkı aldatmaları gerektiğini ifade etmiştir. AGE sayfa 98-100. Hutbelerin içeriği konusuna da değinen Atatürk, yine Hazreti Muhammed dönemine gönderme yaparak hutbelerin içeriğini yaşanılan dönemin meselelerinin oluşturması gerektiğini söylemiştir. Gerek Peygamber Efendimiz ve gerek dört halifenin söylediği şeyler o günün meseleleridir. O günün askeri, idari, mali ve siyasi, sosyal konularıdır. Hutbeden amaç halkın aydınlatılması ve uyarılmasıdır. Başka şey değildir. 100, 200 hatta 1000 sene önceki hutbeleri okumak, insanları cehalet ve gaflet içinde bırakmak demektir. AGE sayfa 98-100. Atatürk 1923'te TBMM'de hutbeler tamamen Türkçe ve zamanın gereklerine uygun olmalıdır ve olacaktır diyerek Türkçe hutbe çalışmalarını başlatmıştır. Atatürk'ün işaretiyle harekete geçen bazı milletvekilleri, örneğin Çankırı Milletvekili Talat ve Ziya Beyler, meclise bir önerge vererek Türkçe hutbe dergisi çıkarılmasını ve bütün camilerde Türkçe hutbe okunmasını istemişler, ancak bu öneri TBMM'nin kararı değil, temennisi olarak kabul edilmiştir. Bozdağ AGE sayfa 29. Atatürk'ün isteği üzerine 25 Şubat 1925'te 2. TBMM'de bir grup milletvekili hutbelerin Türkçeleştirilmesini gündeme getirmiştir. Daha sonra 5 uzmandan oluşan bir komisyon 1926 yılı sonunda Diyanet İşleri Başkanlığı'na bir reform taslağı ile 58 örnek hutbe sunmuştur. Buna paralel olarak Diyanet İşleri Başkanı Rıfat Börekçi hutbelerdeki Kur'an ve hadis metinlerinin Arapça nasihat bölümlerinin ise Türkçe okunmasını istemiştir. Bu yasal düzenleme 1928 yılında uygulanmaya başlanmıştır. Jacques, AGE sayfa 44. Atatürk'ün dinde öze dönüş projesi kapsamında ilk Türkçe hutbe Atatürk'ün emriyle 1932 yılında İstanbul Süleymaniye Camii'nde okunmuştur. Meydan AGE sayfa 708. Bu ilk Türkçe hutbenin ayrıntılarını ileride değineceğim. Yalnız şimdi Atatürk'ün hutbelerin çağın şartlarına, hayatın gereklerine uygun olmasına ne kadar büyük önem verdiğini gözler önüne seren bir anıya yer vermek istiyorum. Atatürk 1932 yılında Ankara'da bir akşam sofrasına Hacı Bayram Camii imamı Sürmeyeli Osman Hoca'yı davet etmiştir. Atatürk güler yüzle karşıladığı hocaya, "Hoca efendi, yarın, daha doğrusu bugün cuma, cuma hutbesinde cumaya gelenlere ne anlatacaksınız?" diye sormuştu. Bu beklenmedik soru karşısında önce biraz şaşıran hoca, sonra kendini toparlayarak şu yanıtı vermiştir. "Cennetten, cehennemden bahsedeceğim. Güzel, başka neleri anlatacaksınız? Günahtan, sevaptan bahsedeceğim. Başka neleri anlatacaksınız hoca efendi? Haramdan, helalden bahsedeceğim." Atatürk ısrarla, "Başka hoca efendi, başka bir şeyleri anlatmayacak mısınız?" diye sorunca hoca ne yanıt vereceğini bilememiştir. Herkes sessizlik içinde hocaya bakarken Atatürk müşfik bir sesle şunları söylemiştir. "Hoca efendi, elbette bunları anlatacaksınız. Bu sizin göreviniz. Ama başka görevleriniz de var. Başka şeyleri de anlatacaksınız. Asırlardan beri kara cehalet içinde bırakılan bu halka kimler doğruları anlatacak? Camiler yalnız dinin değil, siz aydın hocalar sayesinde başka doğruların, başka güzel şeylerin de konuşulup öğrenildiği yerler olacaktır. Binlerce şehidimizin kanı pahasına elde ettiğimiz bağımsızlığımızın, cumhuriyetimizin, devrimlerimizin nimetlerini sizler halkımıza anlatmayacaksınız da kimler anlatacak?" Atatürk'ün bu sözleri üzerine hoca, "Haklısınız paşa" demiştir. O gece Atatürk, hocanın yarın vereceği hutbenin cumhuriyet ve nimetleri konusunda olmasını kararlaştırmıştır. Daha sonra hutbenin içeriğiyle ilgili görüş alışverişinde bulunulmuştur. S. Eriş Ülger, Türk Rönesansı ve Anılarda Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul 1999, sayfa 82-86. Daha önce de belirttiğim gibi, hutbelerin çağın gereklerine, hayatın gerçeklerine uygun olmasını isteyen Atatürk, dönemin Diyanet İşleri Başkanı Rıfat Börekçi Hoca ile birlikte 50 örnek cuma hutbesi belirlemiştir. Bakınız Emine Şeyma Usta, Atatürk'ün Cuma Hutbeleri, İleri Yayınları, İstanbul 205. Namazın öneminden, içkinin zararlarına, Allah'ı sevmekten peygambere uymaya, anaya babaya hürmetten askerliğin şerefine kadar birçok farklı alanda tam 50 örnek hutbe. 1930'larda Türkiye'de camilerde Cuma günleri bu hutbeler okunmuştur. 15. ayrımın sonu, sayfa 218.